Ayrım 33, sayfa 431. Adana'ya kadar önlerinde sadece bir saatlik yolları kalınca, Vartan yol kenarında yoldan geçen az sayıda insanın ciddiye almadığı, görmüyormuş gibi yaparak ellerini uzatmış dilenen küçük bir kız keşfetti. Taranmamış saçları omzuna iniyor, siyah ve ifadesiz gözlerini oransız büyük gösteren kirli yüzünü çevriliyordu. Bu üzgün bakışlardan etkilenen Vartan cebinden küçük bir para çıkardı ve ona gitti. Çocuk 8 veya 9 yaşından daha büyük değildi. Ama tozdan grileşmiş derisi ve derin gözlerinin altındaki halkalar onu çok yaşlı gösteriyordu. Kız zor işitilen bir sesle "Teşekkür ederim," diye mırıldandı. Elini parayı tutacak şekilde kapadı. "Nerede oturuyorsun?" Durgun tavrını değiştirmeden küçük bir hareketle kız omuzlarını silkti. Aksanından Vartan onun küçük bir Ermeni olduğunu anladı. Fakat buna rağmen Türkçe sormaya devam etti. Başka birinin yaşamış olduğu bir olaymış gibi yanında çalıştığı köylülerin onu kapının önüne koyduklarını, çünkü onların kendileri için bile yetecek kadar yiyecekleri olmadığını anlattı. Bu 2 veya 3 hafta önce olmuştu. Tam bilemiyordu. Vartan çok üzülmüştü. Bu paçavralar içindeki çocuğun şimdi ne bir ailesi ne başının üstünde bir çatısı vardı. Dertli yaşamını günübirlik geçiriyordu. Halkının bir örneğiydi bu. Kamuflajını tehlikeye atacak hiçbir şey yapmaması gerektiğini bildiği halde basitçe çekip gidemedi, küçük dilenci kaderini terk edemedi. Araba çok uzakta durmamıştı ve dostları ona gelmesini işaret ediyorlardı. O sabırsızlıkla onu bekleyen Şakir Mithat'a da gitti ve sordu. "Onu şehre kadar yanımıza alabilir miyiz?" İhtiyarın siyah kür kaşları çatıldı ve sert cevap verdi. "Biz kendimiz zaten dilenciyiz. Bir dilenci kızla işimiz olamaz." Vartan göz kırpmadan ona açıkladı. "Söz konusu olan küçük bir Hristiyandır. Ben onu bakmaları için resmi makamlara teslim edeceğim." Derviş uzun beyaz sakalının ucunu parmağıyla sıvazladı. "Onu olduğu yerde bırakmak daha şefkatlice olur." Gayretli vatandaş rolünü oynayan Vartan diretti. "Hükümet Hristiyanları topluyor ve sürüyor. Onun politikasını desteklemek bizim görevimizdir." Şakir Mithat bir ittihat üyesi veya en azından sempatizanı ile uğraştığından korktu ve bu yüzden onaylamayı daha akıllıca buldu. "Hangisini doğru biliyorsan onu yap." Sonra geri döndü ve arabacıya devam etmesini işaret etti. Vartan kıza geri döndü ve elini uzattı. Kız soru sormadan onu takip etti ve kızı arabanın arkasına oturtmak için yukarı kaldırdı. Geri kalmamak için arabanın arkasında hızla yürüyen Vartan, "Kıza susadın mı?" diye sordu. Kız başını salladı. Vartan'ın davranışını dikkatle izlemiş olan kemençe Hakkı, su şişesini kıza verdi. Kız o kadar çabuk içti ki, su yanaklarından ve çenesinden aktı. Kirli yüzünde belirgin izler bıraktı. Bozuk yüzü, iyi kalpli huyuna kalleşlik ettiği için asık suratlı gibi görünen zurnacı Osman, "İddia ediyorum, o şimdi aç bir ayı gibi iştahlıdır da," diye düşüncesini açıkladı. Bu sözlerle müzisyenlerin neşesini de yerine getirdi ve kıza aç gözlüce yuttuğu bir parça ekmek verdi. Gülmelerinde alay yoktu. Gülmek duygularını örtmelerine yardım ediyordu. Çünkü onların her biri ve hepsi hayatlarının herhangi bir döneminde açlık korkusunu tanımışlardı. Kız peynir ve kuru meyveyi doyuncaya kadar yedikten sonra tekrar eski hareketsizliğine gömüldü ve yüzü donuklaştı. Kanuni Zeki kızı biraz canlandırmak için neşeli bir şeyler çaldı, çabaları boşunaydı. Kız ayaklarının altında uzanan yola bakıyordu. Sadece bir kez başka bir istikamete bakan Vartan'a kaçamak bir bakış fırlattı. Adana'da önlerindeki 4-5 günü geçirecekleri bir hana vardıktan sonra Vartan Hakkı'dan kurtulmak için bir bahane bulmak zorundaydı. Çünkü o ona refakat etmekte ısrar ediyordu. Onu kenara itti ve açıkladı. "Çocuğu karakola götürdükten sonra bu şehirde yaşayan bir tanıdığımı ziyaret etmek istiyorum. Seni 2-3 saat içinde buradan alırım." Kemençe Hakkı çenesiyle küçük kızı gösterdi ve akrabanın küçük bir hizmetçi kıza ihtiyacı yok mu diye sordu. Vartan yüzünü buruşturdu, bilmediğini işaret etti. Sonra kızın elinden tuttu ve gitti. Eski bir Roma köprüsü üzerinden Ceyhan'a geçtiler. Hörgüçlü develerin, eşek ve arabaların gürültülü bir insan kalabalığını yararak yollarını zorlukla açtıkları bir alışveriş semtine vardılar. Kaçakçıların etrafında toplanan çocuklar daha büyük bir karışıklık yaratıyordu. Vartan kısa bir an için şehirde bulunmasının doğru olmadığı hissine kapıldı. Ama Anadolu'nun büyük şehirlerinin hepsi birbirine benziyordu. Küçük kıza bir bardak limonata satın aldı ve şimdi artık biraz daha güvende olduğu için kıza adını sordu. Kız tereddüt ettikten sonra fısıldadı. "Nayiri." Bu ismi hafızasına kazıdı. Onunla ana dilinde konuşabilmeyi, onu kollarıyla sarıp teselli etmeyi ne kadar çok istiyordu. Fakat kız onun bir Türk olduğunu sanmaya devam etmeliydi. Dükkanların ve mağazaların yoğun olduğu ana cadde boyunca yürüdüler. Yolun sonunda siyah ve beyaz mermer bloklardan Suriye stilinde inşa edilmiş 2 minareli bir caminin kubbesi görünüyordu. Öğle oluyordu ve insanlar akın akın cuma namazına gidiyordu. Vartan ana kapıdan geçerken İç avludaki çeşmenin yanında ayaklarını yıkayan ve peygamberin istediği gibi güvercinlere yem veren insanları gördü. Yandaki medresenin yanında Kuyumcular Caddesi olan dar bir sokak başlıyordu. Çoğu mücevherat dükkanı boştu ve kapalıydı. Çünkü sahipleri tabelalarda hala isimleri yazılı duran sürgüne gönderilmiş Ermenilerdi. Onların yerini alabilecek uygun zanaatkarlar bulunamıyordu. Yahudi Josef Varun'un dükkanı en sondan bir öncekiydi. Bartan Nayir ile birlikte içeri girdi ve bir Alman subayıyla tartışmakta olan sahibinin kuşkulu bakışını üzerine çekti. Bir tezgaha eğilmiş çalışan iki zanaatkarın başında dikilip dükkan sahibinin konuşması bitene kadar bekledi. Zanaatkarlardan genç olanı bir broşa yakutlar yapıştırıyordu. Kel bir ihtiyar olan diğeri gözüne dayadığı merceğin altında değerli bir taşı evirip çevirip döndürüyordu. Sonra bir parçayı özenli bir tavırla ayırdı. Bartan onun bir elması yonttuğunu anladı. Baron konuşmasını bitirdi. Kaygısız. Bu dükkan 100 yıl önce büyük babam tarafından kurulmuştu. Biz bütün bölgenin en iyi değerli taş satıcısıyız. Alman memnundu. Ödedi ve yüzüğü cebine soktu gitti. Bartan tahminen 50 yaşlarında saçları gibi bıyığı da kırlaşmış olan mal sahibine yürüdü. Sırtı hafif kamburdu. Ziyaretçisine gülümsedi. Gözleri bakışına özel bir ifade verecek şekilde hafif şaşı bakıyordu. Kafasını eğdi. Sizi müşterim olarak selamlama şerefine ilk kez nail oluyorum. Bay Josef Varon, benim. Sizin bir kadın arkadaşınızdan geliyorum. Kuyumcu kaşlarını çattı ve konuğunu baştan ayağa kuşkuyla süzdü. Sonra mırıldandı. Bir müzisyen için biraz fazla güçlüsünüz. Hangi enstrümanı çalıyorsunuz? Ud diye cevap verdi Bartan. Kuyumcunun işini bilmesine şaşırmıştı. Ya bu kim? Bir yetim. Josef Varon bakışını gökyüzüne kaldırdı, içini çekti ve kıza konuştu. Burada bizi bekle. Hiçbir şeye dokunma. Mariko, sen müşterilerle ilgilenirsin. Varta'nın koluna girdi ve onu dükkanın arka tarafındaki, içinde kutu ve sandıkların yığılı olduğu karanlık bir odaya, oradan da üst kata çıkan gevşek bir merdivene götürdü. Orada caddeye bakan parmaklıklı iki pencereden gün ışığı sızan bir salon vardı. Harika bir ceviz büfenin yanındaki duvarda kuyumcunun çok başlı ailesinin fotoğrafları dikkat çekiyordu. O nehir kıyısındaki evini savaşın başında satmıştı ve çocuklarıyla karısını Kudüs'e göndermişti. Sadece Mariko diye hitap ettiği oğlu Morris'i yanında alıkoymuştu. Baba oğul daha önce çırakların kaldığı dükkanın üzerindeki bu evde oturuyordu. Kuyumcu Vartan'a döndü. Siz bana henüz adınızı söylemediniz. Udi Yaşar. Başka isminiz yok mu? Balyan. Vartan Balyan. Baron'un bıyıklarının ucuna geniş bir gülümseme yayıldı. Misafirine elini uzattı. Sizi tanıdığıma sevindim Bay Balyan. Uyanık olmak gerektiğini anlayacaksınız. Bu normaldir Bay Baron. Bizler çok kötü bir zamanda yaşıyoruz. Josef Baron ona eskimiş bir örtüyle gizlenen divana oturmasını teklif etti. Vermut ikram ederken şunu söyledi. Eski kitabınız çok hoşuma gitti. Ah hayır, gerçekten mi? Beni şaşırttınız. Vartan muhatabının hala güvensiz olduğunu fark etti. Bu cümle onu sınamak içindi. Bu yüzden devam etti. Hangisi? Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyanların kaderi mi? Yok hayır. O birçok ulusun bir imparatorluğu olacak. İçinde ben İsrail'in yeniden doğuş ihtimalini yazdım. Tamam diye cevap verdi baron ve başını salladı. Ve bu da içindeki Siyonistin çok hoşuna gitti. Yakında zamanı gelecek. Ben bunu hissediyorum. İsrail yeniden kurulacak. Ermenistan'da. Bartan, iyimserliğiniz kulağa hoş geliyor dedi. Ev sahibinin ona sunduğu bardağı aldı. Şerefinize Bay Baron. Şerefe Bay Balyan. Gözlerini kaçırmadan içtiler. Bartan sevinçle bağırdı. Uzun zamandan beri böyle iyi tek bir yudum içmemiştim. Biliyorum. İyi bilgilendirilmişsiniz ve gördüğüm kadarıyla beni bekliyordunuz. Evet, gerçekten. Papa Matthews kısa bir süre önce beni ziyaret etti. Direkt Kapadokya'dan geliyordu ve bana sizden söz etti. Onu tanıyor musunuz? Açık söylemek gerekirse bu iyiliksever adamı tanıma şerefine nail olmadım. Bunu mutlaka yapmalısınız Bay Balyan. O Osmanlı İmparatorluğundaki azınlıkların yaşamını iyileştirmeye kendini adamış önemli bir insan. Bugünkü zamanda işi hiç de kolay olmayacak diye cevap verdi. Vartan cesareti kırıktı. Josef Varon bardağın dibine baktı. Kafasını birkaç kere salladıktan sonra içindeki vermutu salladı. Bu korkunç bir trajedi. Benim bütün meslektaşlarım ve dostlarım, çocukla arkadaşlarım götürüldü Bay Balyan. Caddeyi gördünüz mü? Dükkanların dörtte üçü kapalı. Türk göçmenler ve muhacirler evleri aldılar. Ermeni kilisesi mal deposu yapıldı. Okulları ordu kullanıyor. Bütün şehirlerde bu böyle. Söyleyin Bay Varon, Güneydoğu'daki Ermenilerin şimdiki durumu hakkında bilginiz var mı? Eğer misyonerliklerdeki, yetimhanelerdeki çocukları Türklerin yanında hizmetçi olarak çalışanları, evlat edinilmiş küçük çocukları, Müslümanlar tarafından karı veya sevgili olarak alınan kadınları saymazsak hemen hiç Ermeni kalmamış. Değerlendirmelerimize göre ölü sayısı sadece Suriye'nin kuzeyinde 100.000'den fazla. Ya Suriye'de, çölde, Fırat'ın bataklıklarında, Rasulayn, Rahbe ve Der el-Zor yakınlarındaki kamplarda hala kaç kişinin yaşadığını bilmiyorum. Şansı olan binlercesi Halep'teki barakalara vardılar. Diğerleri güneye kaçabildi. Hamas, Beyrut, hatta Kudüs'e. Vartan için bütün bunlar yeni şeyler değildi. Sadece bilmiş olduğu şeyi onayladı. Kederli yüzünü gören Joseph Warren dostça konuştu. Sizin yakınlarınızı aradığınızı biliyorum. Adana civarında olmadıklarını sorarak öğrendim. Onları Halep'te bulmanız daha muhtemeldir. Oraya ne zaman gideceğimi bilmediğim halde bu şehre çok umut bağlıyorum. Bildiğiniz gibi ben nereye gideceğine karar veremeyen bir müzik grubuyla yoldayım. Kendimi tamamen tesadüflere terk etmek zorundayım. Umudunuzu yitirmeyin Bay Balyan. Biz hiçbir insanın düşünemeyeceği inanılmaz hikayeler duyuyoruz. Birbirlerinden aylarca ayrı kalan bir anne ve kızı binlerce kilometre uzakta bir kavşakta yeniden rastlaştılar. Rastlantı mı sanıyorsunuz? Kesinlikle ilahi bir öngörüdür. Ben umudumu kaybetmiyorum. Sadece endişeli ve sabırsızım. Benimki biraz değişik. Bu cevap kuyumcunun hoşuna gitti. Yüzünü bir gülümseme aydınlattı. Vartan konuyu değiştirmek istiyordu. Arus yakın ona verdiği bir zarfı gömleğinden çıkardı. Joseph Warren mektup zarfını divanın altına sakladı. Vartan'a kulak kabartmasını işaret ederek kulaklarını merdivene dikti. Dükkana biri gelmişti. Onun bir müşteri olduğuna kanaat getirdikten sonra fısıltıyla sordu kuyumcu. Bir sonraki yolculuk nereye? Maraş, sonra Urfa veya Malatya, bu henüz kesin değil. Ben oradaki dostlarıma birkaç haber göndermek isterdim. Sizi ziyaretimin nedenlerinden birisi bu dedi Vartan, başıyla onaylayarak. Diğeri, kadın arkadaşım bana sizin belki Fransız ve İngiliz gazetelerine birkaç makale iletebileceğinizi söyledi. Bu çok çabuk olmaz ama gönderdiğiniz makaleler oraya kesin olarak ulaşır. Bundan emin olabilirsiniz. Vartan birdenbire hedeflerine ulaşmada sözlerin daha yararlı olabileceğini düşündü ve memnuniyet hissine kapıldı. Bay Baron, size bunun için ve benim halkım için yapmış olduğunuz her şey için minnettarım. Irkı bizzat benim gibi baskılara maruz biri için normal değil mi? Ayrıca bu bana kaybolan dostlarımın intikamını alma duygusu da veriyor. Bıyığını sıvazladı ve Vartan'a onu satın almadan önce sınadığı bir değerli taşmış gibi baktı, gözlerini kıstı. Çıkarlarımızın sizin kabul ettiğinizden daha çok çakıştığını bilmelisiniz Bay Balyan. Bununla ne demek istiyorsunuz? Savaş sonunda buluşacak müttefiklerin verecekleri kararlar benim halkım için olduğu kadar senin halkın için de çok önemli olacak. İsrail mi? Baron başını salladı, merdiveni bir kere daha baktı ve ziyaretçisine yaklaştı. Emin kaynaklardan öğrendim. İngilizlerin Arap ayaklanmasını desteklediklerini ve onlara bağımsızlık sözü verdiklerini biliyorum. Sultanla ordusundaki Arap subaylar arasında sorunlara yol açmaya kadar gidiyor bu. İngilizlerin planında savaştan sonra bir Ermeni ve bir Yahudi devleti yaratılması uzak görünüyor. Müttefikleri bize sundukları tüm imkanların nedeniyle desteklemeliyiz. Benden somut olarak ne bekliyorsunuz? Bilgiler. Vartan gülmek zorunda kaldı. İspiyonculuk mu yapmalıyım? Kuyumcu aynı şekilde gülerek. Ah ne ispiyonu diye cevap verdi. Abartmayalım. Gözü ve kulağı açık tutmak yeterlidir. Siz çok seyahat etme ve nüfuzlu insanları bir araya getirecek davetleri yapabilme fırsatına sahip olduğunuz için küçük ama yararlı binlerce bilgi toplayabilirsiniz. İngiliz dostlarımız askeri birliklerin hareketleri ve toplanmaları, emekli edilen yüksek subaylar ve sahil bataryalarının mevzilendikleri yerlerle ilgileniyorlar. Osmanlı ordusu sık sık konum değiştiriyor. Müttefiklerin hava filoları onların nerede bulunduklarını öğrenmek zorundalar. Elimden geleni severek yapmak isterim. Bu bilgileri kime göndermeliyim? Ürgüp'ten arkadaşımızın sana verdiği listede isimleri olan insanlara. Makalelerinizi onlara güvenle teslim edebilirsiniz. Joseph Baron'un burada önerdiği şeyin başlı başına bir iş olduğundan kuşku yoktu. Vartan'ın onu nasıl isimlendirmesi gerektiği kalıyordu. İki adam pratik detayları konuştular ve Vartan ev sahibine Mersin'deki handa müşterek odalarında kemençe hakkıdan saklanarak yazdığı iki makaleyi verdi. Bir haber yıkılmış bir köyün yakınlarındaki bir kemik yığınının keşfedildiğini anlatıyordu. Diğeri bağımsız bir Ermenistan lehine yazılmıştı. Vartan yıllardan beri ilk kez takma at kullanmıyordu. Aksine hükümete bir savaş ilanı demek olan açık adını kullanıyor ve hala hayatta olduğunu ona tanıyan insanlara bildiriyordu. Kuyumcu yetim kızı bir misyoner himayesine verme fırsatı buluncaya kadar yanına almayı tereddütsüz kabul etti. Ama kız Vartan'ın yola koyulduğunu görünce arkasından gitmek istedi. Vartan ona eğildi ve kulağına Ermenice fısıldadı. Seni yanıma alamam Nayiri. Bay Baron dostumuzdur ve sana yardım edecektir. Şu andan itibaren artık yalnız olmayacaksın. Ana dilinde konuşan bu adam hakkındaki şaşkınlığı o kadar büyüktü ki ağzı açık kaldı. Vartan onun alnından öptü ve onu ona çok yumuşak bir sesle konuşan Joseph Baron'a itti. Gel çocuğum, seninle biz ilgileneceğiz. Yani ben bir dedeyim. Gel çocuğum, seninle biz ilgileneceğiz. Yani ben bir dedeyim. Kız dışarı çıkan Vartan'ın arkasından tamamen yenik düşmüş bir yüz ve gözlerinde sınırsız bir üzüntüyle el salladı, ağlamaya başladı. Adam geri dönmekten kaçındı ve hızlı adımlarla çocuğun ona adını söylediği yolda hiçbir zaman etkisinden kurtulamayacağı duygular altında hızla yürüyüp uzaklaştı. Aklına Joseph Baron'un anlattığı bir yol kavşağında birbirlerini yeniden bulan anne kızın hikayesi geldi. Eğer bir şehirden veya köyden geçiyorsa, bir Müslüman evine giriyorsa her defasında umudu içinde tohumlanıyordu. Acaba daha ne kadar hayal kırıklığına uğrayacaktı?